Elçilerin İşleri 6. Tapinay'ın Kapısında. Bu bölüm, Elçilerin İşleri 3. bölüme ve 4, 1 ile 31 ayetlerine dayanmaktadır. Mesih'in öğrencileri kendi yetersizliklerini derinden hissediyorlardı. Böylece alçak gönüllülük ve duayla kendi zayıflıklarını O'nun gücüne, kendi bilgisizliklerini O'nun hikmetine, kendi değersizliklerini O'nun doğruluğuna, kendi fakirliklerini O'nun bitmez tükenmez zenginliğine kattılar. Böylece güçlenerek ve donanarak Efendinin hizmetinde ilerlemekte tereddüt etmediler. Kutsal Ruh'un inişinden kısa bir süre sonra ve bir içten dua zamanının hemen ardından Petrus'la Yuhanna ibadet etmek için tapınağa giderlerken, Güzel Kapı'da doğumundan beri hayatı acı ve hastalık içinde geçmiş, 40 yaşında topal bir adam gördüler. Bu bahtsız adam, iyileşebilmek için çoktan beridir İsa'yı görmek istiyordu. Fakat neredeyse tamamen acizdi ve büyük doktorun çalıştığı yerlerden çok uzaktaydı. Yalvarışları sonunda bazı dostlarını onu tapınak kapısına götürmeye ikna etti. Fakat oraya vardığında umutlarını bağladığı kişinin zalimce öldürüldüğünü öğrendi. Hayal kırıklığına uğraması, onun ne kadar uzun zamandır İsa tarafından iyileştirilmeyi heyecanla beklediğini bilen kişilerde acıma duygusu uyandırdı. Bu nedenle yoldan geçenlerin ona acıyarak ihtiyaçlarını giderecek 3-5 kuruş vermeleri için onu her gün tapınağa getiriyorlardı. Petrus'la Yuhanna geçerlerken onlardan sadaka istedi. Öğrenciler ona şefkatle baktılar ve Petrus, "Bize bak," dedi. Adam, onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende gümüş ve altın yok," diyerek başladı. Petrus böylece fakirliğini bildirince topal adamın yüzü asıldı. Fakat elçi sözüne devam ettiğinde umutla parladı. "Ama bende olanı sana veriyorum," dedi. Nasıralı İsa Mesih adıyla kalk ve yürü ve onu sağ elinden tutup kaldırdı ve hemen ayakları ve ayak bileği kemikleri kuvvetlendi ve sıçrayıp ayağa kalktı ve yürüdü ve yürüyüp sıçrayarak Allah'ı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk da onun yürüdüğünü ve Allah'ı övdüğünü gördü ve onun tapınağın güzel kapısında sadaka için oturanın kendisi olduğunu fark ettiler. Ve ona olan şey karşısında hayret ve şaşkınlıkla doldular. Ve iyileşmiş olan topal adam Petrus'la Yuhanna'yı tutmaktayken bütün halk pek çok şaşarak birlikte Süleyman'ın eyvanı denilen yere onların yanına koştu. Öğrencilerin İsa'nın gerçekleştirdiğine benzer mucizeler yapabilmelerine hayret ettiler. Ancak önlerindeydi işte bu adam. 40 yıldır çaresiz bir topal, şimdi tüm kollarını ve bacaklarını sevinçle kullanıyor, acıdan kurtulmuş, mutlulukla İsa'ya iman ediyordu. Öğrenciler halkın hayretini gördüklerinde Petrus sordu. "Buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi." Onlara bu tedavinin Allah'ın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa'nın adıyla ve erdemleri aracılığıyla gerçekleştirildiğine dair güvence verdi. Elçi, onun adına olan imanla, onun adı dedi, gördüğünüz ve tanıdığınız bu adamı güçlendirdi. Ve onun aracılığıyla olan iman, hepinizin önünde ona bu tam sağlığı verdi. Elçiler Yahudilerin yaşam önderini reddetmelerinde ve ölüme mahkum etmelerindeki büyük günahını açıkça bildirdiler. Fakat dinleyicilerini umutsuzluğa sürüklememeye de özen gösterdiler. Petrus, kutsal ve adil olanı reddedip dedi, "Bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Kutsal Ruh'un onları tövbe ve ihtida etmeye çağırdığını bildirdi. Ve onlara, çarmıha gerdikleri kişinin merhameti dışında hiçbir kurtuluş umudu olmadığına dair güvence verdi. Günahları yalnızca ona iman aracılığıyla bağışlanabilirdi. Bu nedenle günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve dönün diye haykırdı. Öyle ki Rabbin önünde tazelenme vakitleri gelsin. Sizler peygamberlerin ve Allah'ın atalarınızla yaptığı antlaşmanın oğullarısınız. nasıl ki İbrahim'e ve senin soyunda yerin bütün aileleri mübarek kılınacaktır demiştir, Allah her birinizi kötülüğünüzden geri döndürmekle, sizi kutlu kılarak kendi oğlu İsa'yı diriltip onu önce size gönderdi. Öğrenciler böylece İsa'nın dirilişini ilan ettiler. Dinleyenler arasında pek çok kişi bu tanıklığı bekliyordu ve bunu duyduklarında iman ettiler. Akıllara Mesih'in söylediği sözleri getiriyordu. Böylece müjdeyi kabul edenlerin saflarında yerlerini aldılar. Kurtarıcının ektiği tohum filizlenmiş ve meyve vermişti. Öğrenciler halkla konuşurlarken kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Mesih'in dirilişinden sonra rahipler her tarafta onun bedeninin öğrenciler tarafından Romalı muhafızlar uyurken çalındığı şeklindeki yalan haberi yaymışlardı. Petrus'la Yuhanna'nın öldürdükleri kişinin dirilişini vaaz ettiklerini duyduklarında canlarının sıkılması şaşırtıcı değil. Özellikle Sadukiler çok öfkelenmişlerdi. En önemli öğretilerinin tehlikede, itibarlarının sallantıda olduğunu hissediyorlardı. Yeni imana ihtida edenler hızla artıyordu. Bu nedenle Ferisilerle Sadukiler, bu yeni öğretmenlerin denetimsiz bırakılmaları durumunda, kendi etkilerinin İsa'nın yeryüzünde olduğu zamandan daha büyük tehlike altında kalacağı hususunda anlaştılar. Buna göre, tapınak koruyucularının komutanı, birkaç Sadukinin de yardımıyla Petrus'la Yuhanna'yı tutuklayarak onları hapse attı. Zira o gün vakit onların yargılanması için çok geç olmuştu. Öğrencilerin düşmanlarının Mesih'in ölüler arasından dirildiğine ikna olmaktan başka seçenekleri yoktu. Kanıtlar şüphe götürmeyecek denli açıktı. Yine de kalplerini katılaştırarak İsa'yı ölüme mahkum etmekle işledikleri korkunç eylemden ötürü tövbe etmeyi reddettiler. Yahudi yöneticilere, elçilerin ilahi ilhamla konuştuklarına ve davrandıklarına dair bol miktarda kanıt verilmişti. Fakat onlar hakikat mesajına inatla direndiler. Mesih bekledikleri biçimde gelmemişti ve zaman zaman onun Allah'ın oğlu olduğuna ikna olmuş olsalar da kanaatlerini bastırdılar ve onu çarmıha geldiler. Allah merhametle onlara daha da başka kanıtlar verdi. Şimdi de ona dönmeleri için onlara başka bir fırsat verilmişti. O, onlara yaşam önderini öldürdüklerini söylemek için öğrencileri gönderdi. Ve bu korkunç suçlamanın içinde onlara tövbe etmeleri için bir çağrı daha yaptı. Fakat kendi doğruluklarında kendilerini güvende hisseden Yahudi öğretmenler, kendilerini Mesih'i çarmıha gelmekle suçlayan adamların kutsal ruhun yönlendirişiyle konuştuklarını kabul etmediler. Kendilerini Mesih'e karşıtlık yoluna adadıklarından, rahipler için her direniş eylemi aynı yolu takip etmek için ilave bir teşvik haline geldi. İnatçılıkta gitgide daha da kararlı hale geldiler. Boyun eğemeyecek olduklarından değildi. Eğebilirlerdi. Fakat eğmeyeceklerdi. Kurtuluştan mahrum kalmalarının nedeni yalnızca suçlu olmaları ve ölümü hak etmeleri değildi. Yalnızca Allah'ın oğlunu ölüme mahkum etmiş olmaları değildi. Bunun nedeni Allah'a karşıtlıkla silahlanmalarıydı. Işığı ısrarla reddettiler ve ruhun ikna edişini bastırdılar. İtaatsizlik çocuklarını denetim altında tutan etki onlarda da çalıştı. Onları Allah'ın kendileri aracılığıyla çalıştığı adamlara kötü davranmaya itti. Allah'a ve onun ilan etmeleri için kendi hizmetkarlarına verdiği mesaja karşı her direniş eylemlerinde isyanlarının habisliği arttı. Yahudi önderler her gün tövbe etmeyi reddedişleriyle isyanlarını yeniden başlattılar ve ektiklerini biçmeye hazırlandılar. Allah'ın gazabı tövbesiz günahkarlara karşı salt işledikleri günahlardan ötürü değil, ancak tövbe etmeye çağrıldıklarında direnişe devam etmeyi seçtikleri, kendilerine verilen ışığı hiçe sayarak geçmişin günahlarını tekrarladıkları için ilan edilir. Yahudi önderler, kutsal ruhun ikna edici gücüne teslim olmuş olsalardı, bağışlanacaklardı. Fakat onlar boyun eğmemeye kararlıydılar. Aynı şekilde günahkar kişi sürekli direnişle kendisini kutsal ruhun etkileyemeyeceği bir yere götürmektedir. Topal adamın iyileştirilmesinin ertesi günü Hanan'la Kayafa, tapınağın diğer ileri gelenleriyle birlikte mahkeme için bir araya geldiler ve tutuklular huzurlarına getirildi. Aynı salonda ve aynı adamlardan bazılarının önünde Petrus Rabbini utanılacak bir şekilde inkar etmişti. kendi mahkemesi için oraya getirildiğinde bu olay belirgin bir şekilde aklına geldi. Şimdi karşısına korkaklığını telafi edebileceği bir fırsat çıkmıştı. Petrus'un efendisinin mahkemesinde oynadığı rolü hatırlayan oradaki kişiler, kendilerini şimdi onun hapis ve ölüm tehdidiyle korkutulabileceği düşüncesine inandırdılar. Fakat Mesih'i en çok ihtiyaç duyduğu zamanda inkar eden Petrus, düşüncesizdi ve kendine fazla güveniyordu. Yargılanmak üzere Sanhedrin'in huzuruna getirilen Petrus'tan çok farklıydı. Düşüşünden beri dönüştürülmüştü. Artık gururlu ve övüngen değil, alçak gönüllüydü ve kusursuz olmadığının farkındaydı. Kutsal ruhla doluydu ve bu gücün yardımıyla daha önce inkar ettiği adı şereflendirerek yoldan çıkmasının lekesini temizlemeye kararlıydı. Bu zamana dek rahipler İsa'nın çarmıha gerilişinden veya dirilişinden bahsetmekten kaçınmışlardı. Fakat şimdi amaçlarını yerine getirebilmek için sanıklara topal adamın nasıl olup da tedavi edilebildiğini sormaya mecbur kaldılar. "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?" diye sordular.
Petrus, kutsal cesaret ve ruhun gücüyle şöyle dedi. "Hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu, göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur." Bu cesur savunma Yahudi önderleri dehşete düşürdü. Öğrencilerin Sanhedrin'in huzuruna çıkarıldıklarında korkuya kapılacaklarını ve kafalarının karışacağını sanmışlardı. Aksine bu tanıklar Mesih'in konuştuğu gibi düşmanlarını susturan ikna edici bir güçle konuşuyorlardı. Petrus, Mesih için "siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş" dediğinde sesinde korkudan eser yoktu. Petrus burada rahiplere tanıdık gelen bir mecaz kullandı. Peygamberler reddedilen taştan bahsetmişlerdi. Mesih'in kendisi de bir keresinde rahiplerle ve ihtiyarlarla konuşurken şöyle demişti. "Yapıcıların reddettikleri taş köşenin başı oldu. Bu Rab dendi. Ve gözlerimizde şaşılacak şeydir" diye siz kutsal yazılarda hiç okumadınız mı? Bundan dolayı size derim ki Allah'ın krallığı sizden alınacak ve onun meyvesini verecek bir ulusa verilecektir. Ve bu taşın üzerine düşen parçalanacak. O da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecektir. Matta 21, ayet 42-44. Rahipler elçilerin korkusuz sözlerini dinlediklerinde onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Mesih'in görünümünün değişmesinden sonra öğrencilerle ilgili olarak o harika sahnenin sonunda yalnız İsa'dan başka kimseyi görmediler diye yazılmıştır. Matta 17, ayet 8. Yalnız İsa, bu sözlerde erken kilisenin tarihinde belirgin biçimde gözüken hayat ve kudretin sırrı bulunmaktadır. Öğrenciler, Mesih'in sözlerini ilk kez duyduklarında ona olan ihtiyaçlarını hissettiler. Onu aradılar, buldular ve izlediler. Tapınakta, sofrada, dağın yamacında, tarlada onunla birlikteydiler. Öğretmenin yanındaki okul öğrencileri gibiydiler. Ondan günlük olarak ebedi hakikat dersleri alıyorlardı. Kurtarıcının yükselişinden sonra sevgi ve ışıkla dolu olan ilahi mevcudiyetin duygusu hala onlarla birlikteydi. Kişisel bir mevcudiyetti. Onlarla birlikte gezen, konuşan ve dua eden, kalplerine umut ve teselli aşılayan kurtarıcı İsa, selamet bildirisi henüz dudaklarındayken onlardan alınarak göğe yükseltilmişti. Meleklerin arabası onu aldığında sözleri onlara yetişmişti. "İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim." Matta 28, ayet 20. O göğe insan biçiminde yükselmişti. Onun halen kendilerinin dostu ve kurtarıcısı olarak Allah'ın tahtının önünde bulunduğunu, duygudaşlıklarının değişmediğini, kendisini her zaman acı çeken insanlıkla özdeşleştireceğini biliyorlardı. Onun Allah'ın huzurunda kanının erdemini sunduğunu, kurtardıkları için ödediği bedelin hatırası olarak yaralı ellerini ve ayaklarını gösterdiğini biliyorlardı. Bu düşünce de onları onun uğruna kınamalara katlanmak için güçlendiriyordu.
Onunla olan birlikleri şimdi yüz yüzeyken olduğundan daha kuvvetliydi. İçlerinde yaşayan Mesih'in ışığı, sevgisi ve gücü onlardan dışarı yansıyordu. Öyle ki bunu görenler hayrete düşüyorlardı. Mesih, Petrus'un onu savunmak için söylediği sözlerin üzerine mührünü vurmuştu. Öğrencinin hemen yanında ikna edici bir tanık olarak mucizevi bir biçimde iyileştirilen adam duruyordu. Birkaç saat önce çaresiz bir topal olan fakat şimdi sağlığına kavuşturulmuş olan bu adamın görünümü Petrus'un sözlerine etkin bir tanıklık katıyordu. Rahipler ve yöneticiler suskundular. Petrus'un sözlerini çürütemiyorlardı. Buna rağmen öğrencilerin öğretişine bir son vermeye kararlıydılar. Mesih'in mucizelerinin doruk noktası olan Lazar'ın diriltilmesi, rahiplerin İsa'dan ve onun muhteşem işlerinden kurtulma kararlılıklarını perçinlemişti. Zira bunlar halk üzerindeki etkilerini hızla yok ediyorlardı. Onu çarmıha gelmişlerdi. Fakat onun adıyla mucizeler gerçekleştirilmesine de, onun öğrettiği gerçeğin ilan edilmesine de son veremediklerine dair ikna edici kanıt ortadaydı. Topal adamın iyileştirilmesi ve elçilerin vaazları şimdiden Yeruşalim'i heyecanla doldurmuştu. Rahipler ve yöneticiler şaşkınlıklarını gizlemek amacıyla kendi aralarında bir karara varabilmek için elçilerin götürülmesini emrettiler. Adamın iyileştiğini inkar etmenin faydasız olacağında hemfikirdiler. Ellerinden gelse mucizeyi yalanlarla memnuniyetle örtbas ederlerdi. Fakat bu imkansızdı. Zira gündüz gözüyle büyük bir insan kalabalığının önünde gerçekleştirilmişti ve şimdiden binlerce kişinin bundan haberi olmuştu. Öğrencilerin işinin durdurulması gerektiğini, aksi halde İsa'nın pek çok izleyici kazanacağını anladılar. Bunu itibarlarını kaybetmeleri izleyecekti. Zira Allah'ın oğlunun öldürülmesinden sorumlu tutulacaklardı.
Ancak öğrencileri ortadan kaldırma arzularına rağmen onları İsa'nın adıyla konuşmaya ya da işlemeye devam etmeleri halinde en sert şekilde cezalandırmakla tehdit etmenin dışında bir şey yapmaya cesaret edemediler. Onları yeniden Sanhedrin'in huzuruna çağırarak İsa'nın adıyla söz söylememelerini ve öğretmemelerini emrettiler. Fakat Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdi. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Rahipler bu adamları kutsal çağrılarına sarsılmaz sadakatlerinden ötürü memnuniyetle cezalandırırlardı. Fakat halktan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Böylece elçiler tekrarlanan tehditler ve ihtarlarla birlikte serbest bırakıldılar. Petrus'la Yuhanna hapisteyken Yahudilerin habisliğini bilen diğer öğrenciler Mesih'e gösterilen acımasızlığın tekrarlanabileceğinden korkarak kardeşleri için durmadan dua etmişlerdi. Elçiler serbest bırakılır bırakılmaz öğrencilerin geri kalanını aradılar ve onlara mahkemelerinin sonucunu bildirdiler. İmanlıların sevinci büyük oldu. Hep birlikte Allah'a ses yükseltip dediler: "Ey egemen Rab! Göğü ve yeri ve denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan Allah sensin. Sen ki kulun Davut'un ağzıyla dedin, uluslar neden gururla öfkelendi ve halklar boş şeyler tasarladı? Dünyanın kralları ayağa kalktılar ve hükümdarlar Rabbe karşı ve onun Mesih'ine karşı bir araya toplandılar. Çünkü senin elin ve senin düşüncen olmasını önceden ne kararlaştırdıysa hepsini yapmak için hem Herodes hem de Pontius Pilatus, uluslar ve İsrail halkıyla birlikte mesettiğin kutsal oğlun İsa'ya karşı gerçekten bu şehirde bir araya toplandılar. Ve şimdi ya Rab, onların tehditlerine bak ve mukaddes oğlun İsa'nın adıyla şifa vermek için ve belirtilerle harikaların olması için elini uzatırken senin sözünü tüm cesaretle söylemeyi kullarına bağışla." Öğrenciler kendilerine hizmet işinde büyük bir gücün verilmesi için dua ettiler. Zira Mesih'in yeryüzündeyken karşılaştığı kararlı karşıtlığın aynısıyla karşılaşacaklarını görmüşlerdi. Birlik içindeki duaları imanla göğe yükselirken yanıt geldi. Toplandıkları yer sarsıldı ve kendilerine kutsal ruh yeni baştan verildi. Kalpleri cesaretle doldu. Allah'ın sözünü Yeruşalim'de duyurmaya tekrar başladılar. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Ve Allah onların çabalarını mucizevi bir şekilde bereketliyordu. Öğrencilerin bundan böyle İsa'nın adıyla söz söylememeleri emrine karşılık olarak Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin derken korkusuzca uyguladıkları ilke, reform zamanında müjdenin bağlılarının sürdürmeye çabaladıkları ilkenin aynısıdır. 1529 yılında Alman prensleri Spires kurultayında toplandıklarında imparatorun din özgürlüğünü kısıtlayan ve reform öğretilerinin daha fazla yayılmasını yasaklayan fermanı sunulmuştu. Dünyanın umudu ezilip geçilecek gibi görünüyordu. Prensler fermanı kabul edecekler miydi? Müjdenin ışığı halen karanlıkta olan kitlelerden saklanacak mıydı? Dünya için önemli konular tehlikedeydi. Reform imanını kabul edenler bir araya geldi ve oy birliğiyle aldıkları karar, bu fermanı reddedelim. Vicdanla ilgili konularda çoğunluğun hiçbir yetkisi yoktur oldu. Merle Dobinje, History of the Reformation, Reformun Tarihi, 13. kitap, 5. bölüm. Bu ilkeyi günümüzde kararlı bir şekilde savunmalıyız. Müjde Kilisesi'nin kurucuları ve o zamandan beri geçen yüzyıllarda Allah'ın tanıkları tarafından yükseltilen gerçeğin ve din özgürlüğünün bayrağı bu son çatışmada bizim elimize teslim edilmiştir. Bu muazzam armağanın sorumluluğu Allah'ın sözünün bilgisiyle bereketlediği kişilere aittir. Bu sözü mutlak yetki kaynağı olarak kabul etmeliyiz. İnsani yönetimi ilahi olarak atanmış kabul edip, meşru sınırlar içinde ona itaati kutsal bir görev olarak öğretmeliyiz. Fakat talepleri Allah'ın talepleriyle çeliştiğinde insanlardan ziyade Allah'a itaat etmeliyiz. Allah'ın sözünün tüm insani yasaların üzerinde olduğu kabul edilmelidir. Bir Rab şöyle diyor ifadesi, kilise böyle diyor ya da devlet böyle diyor için bir kenara bırakılmamalıdır. Mesih'in tacı, dünyevi hükümdarların taçlarının üzerinde yüceltilmelidir. Yönetimlere karşı gelmemiz bizden talep edilmiyor. Gerek konuşulan, gerek yazılan sözlerimizin kendimizi yasaya ve düzene muhalif gibi gösterecek ifadeler olarak kayıtlara geçmemeleri için dikkatle düşünülmeleri gerekir. Yolumuzu gereksiz şekilde kapatacak şeyler söylememeli ve yapmamalıyız. Mesih'in adıyla yola devam etmeli, bize emanet edilen gerçekleri savunmalıyız. İnsanlar tarafından bu işi yapmamız yasaklanırsa, o zaman elçilerin dediği gibi Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz diyebiliriz.